Ayrım 4, 40. sayfa, yılbaşı, 960-961. Ham film yokluğu yüzünden film senaryolarına kıran gireli beli Beyoğlu'na çok seyrek uğruyordum son aylar. Postu hemen hemen tamamıyla Baba Ali'ye sermiştim. Un kapınındaki evden Cağaloğlu'na dolmuşla, otobüsle, havalar yağışlı olmazsa yaya gidip geliyordum. Un kapını Mısır Çarşısı ya da Saraçhane Kapalı Çarşı yoluyla. Yılbaşı yaklaştıkça Mısır Çarşısı ile Kapalı Çarşı'nın kalabalıklaştığı gözümden kaçmıyordu. Hani o bayram arefelerindeki telaşlı, sinirli kalabalık. Nazlı sermaye kendini kasalara, cari hesaplara çekip, ortalıkta dilediğince işsizlik, buhran yaratsın. Millet bayram yılbaşı cinsinden eğlence kokusu seze dursun. Kıyıda köşede ne varsa çıkarıyor, dolaşıyor çarşıya pazara. Bir omuz omuza kalabalık, bir alışveriş. Bu yıl maaşların yılbaşından sonra verileceği bile para etmedi. Çarşılar, pazarlar her yılbaşındaki gibi kalabalıktı. Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşısı baştan başa Beyoğlu, elleri paketli insanlarla doluydu. Ama bu demek değildir ki bütün bir İstanbul milyonerlerden işçisine kadar yılbaşısını kutlamaya hazırlanıyor. Gazeteden bu gece nereye gideceksin dediler. Düşünmemiştim, bundan önceki yılbaşılar gibi yazı masamın başında geçirecektim yılbaşını herhalde. Bilmem dedim. Pavyon falan yok canım. Gazeteye yazmayacak mısın? Onu da bilmem. İsterseniz yazarım. Yaz yaz. Peki ama ben yılbaşı gecesi çılgınlar gibi eğlenen eğlence yerlerine gitmeyeceğime göre sizin semtlerin yılbaşısını yaz. Şimdi oldu. Bizim semtte yılbaşıyı galiba sadece kahvelerle küçük lokanta ya da köfteci dükkanları kutladım. Hohlanmışa benzeyen camlar ardındaki her zamanki kalabalık, bulüm, pişpirik, altı kollu iskambil, pek pek poker oynuyorlardı. Zarla kumara rastlamadım. Küçük lokantalarla köfteci dükkanlarında da pek öyle olağanüstülük yoktu. Eş, dost, ahbaplar açtırmışlar ufak yeni rakıları, ızgara köfte, yeşil salata, fasulye, piyazıyla demleniyorlar. Yanlarına şöyle bir uğradım. Konuştukları hep bilinen şeyler. İşlerin ne zaman açılacağı, çalışıp birikmiş borçların ne zaman ödeneceğini. Kahvelerde ise hararetli, sinirli birer dikkat halindeki insanların kazanmak için kılı kırk yarışları. Ocakçı ile garsonlar her zaman değişik sırayla kaçamak yapıyorlar. Sırayla kaçamak yapıyorlar yakın köftecilere. Ayaküstü bir kadeh, bir kadeh daha. Şıpın işin meze. Hadi tekrardan kahveye. Saat 9, 10, 11. Eve uğradım. Bizimkiler toplanmış tombala oynuyorlar. Komşuları sordum. Her günden farklı değilmiş. Pencereden komşu evlerin pencerelerine baktım. Gerçekten de. Her akşamki gibi aydınlık. Hadi bana eyvallah. Nereye? Dediler. Yarın için yazı yazacağım. Yılbaşı yazısının malzemesini toplamaya. Eğri büğrü sokaklardan geçerken aklıma esti. Çal su sakin sakin geceye bakan evin kapısına bak bakalım ne yapıyorlar. Olur mu olur. Çat kapı. Az sonra güzel bir kız kapıyı açtı. Karşısında hiç tanımadığı birini görünce yadırgadı. Kimi istiyorsunuz? Sizi dedim. Aa, tanrı misafiri canım kabul etmez misiniz? Ben şöyle bir tepeden, beni şöyle tepeden tırnağa süzdü. Sonra seslendi. Anne! Derinden annenin sesi. Ne var? Biraz baksana. Bir kadın söylenerek indi. Kız hemencecik anlattı anlatacağını. Orta yaşlı şişmancı hanım sordu bu sefer. Bir şey mi istiyorsunuz efendim? Anlattım kısaca. Gazeteci olduğumu öğrenince annesinin omuzu üzerinden bana bakan gözlerde bir ışıltıdır başladı. Gazeteci misiniz? Hangi gazeteden? Ha biliyorum. Buyurun efendim. Seslendi. Baba, abi bak gazeteci geldi. Bizimle yılbaşı röportajı yapacakmış. Baba, ağabey, kardeş, kardeşlerim merdivenlerden telaşla inmişlerdi. İzzet, ikram, hay Allah. Meğer kredi 45'miş de haberimiz yokmuş. Basma perdeleri, perdelerin basmasından örtüleriyle sedirleri, orta masası, masanın üzerindeki kocaman bir tabakta portakal, mandalina, elma, muzları, yılbaşı şerefine tavanlardan al, yeşil, sarı, pembe, morlar halinde kıvrım kıvrım sarkan kağıtlarım, boyuna yılbaşı programını veren müzik, şarkı yüklü radyosuyla orta halli bir memur evi. Kendi kendilerine oturmuş tombala oynuyorlar. Ben gelince tombala bırakıldı. Çevrem alın başlandı. Baba Ali Bey gazetelerle ünlü gazeteciler üzerine sorular sorulmaya. Gazeteci, hele gazeteciler içinde ün sanmış çeşitli yazar arkadaş bu evde, yalnız bu evde değil, hemen hemen bu tip bütün evlerde birer masal kahramandır. Kimdir? Nedir? Necedir? Boyu gözlerinin rengi nasıl çalışır, nasıl yazar, kaç para kazanır? Velhasıl dedim ya, masal kahramanı. Bir ara siz şimdi bırakın bunları da kendinizden bahsedin dedim. Bu gece yılbaşı gecesi, yarın yeni yıla gireceğiz. Yeni yıl üzerine temennileriniz yok mu? Evin yakışıklı delikanlısı var abi dedi. Nedir? Yarınki Beşiktaş Galatasaray maçı var ya. Evet, Beşiktaş yensin istiyorum. Baba, hay Allah dedi. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Bıktık be yahu, dua edin de işler açılsın. Ortalığa bolluk gelsin. Memur maaşları arttırılsın. Anne 40'ına yakın olmalı ama hala mihrap yerinde. Doğru dedi. Gençlerin aldırdığı yoktu. Sokak kapısında ilk gördüğüm genç kız usulcacık, İnşallah Galatasaray yener dedi. Kardeşi Fenerliydi. Kasımpaşa'ya 3-0 götürdük ya, boş ver diyordu. Hangisini yenerse yensin. Şampiyonluk gene de torbada kekrek. Abi iyi ya dedi. Beşiktaş yenerse Galatasaray'ı geçersiniz. Bir çekişme. Baba kırçıl saçlarıyla şaşkın bir sigara yaktı. Sonra bunu uzattı. Birinci paketini. Affedersiniz. Çocuklar, insanda akıl bırakmıyor ki. Baba için önemli olan geçimdi. Geçim. Şu dünyaya geleli 53 yıl olmuştu. Kendini bildi bileli yokluk, darlık, sıkıntı, ev derdi, kira derdi, eskiyenlerin yenilenmesi derdi. Efendim, sabit gelirli olmak bir faciaydı. Kazancınız katırın kuyruğu. Ne uzar ne kısalır. Halbuki çocuklar alabildiğine büyüyor. Giyim kuşamları yıldan yıla pahalışıyordu. Bir ailenin hayatı helizmine benziyordu. İç içe, gittikçe genişleyen daireler gibi. Anneye döndüm. Ne dersiniz? Kocasına baktı, başını uysal uysal salladı. Ne diyeyim beyefendi? Doğru. Küçükken kesiyor, biçiyor, kırıyor, sarıyorsunuz. Babalarının eskisi, benim eskilerim işe yarıyor. Büyüdüler mi iş değişiyor tabii. Maşallah her biri. Baba gülerek aldı sözü. Yalı kazağı gibi değil mi? Yalı kazığı gibi değil mi? Çocuklarda isyan çığlıkları. Aşk olsun baba. Babacığım aşk olsun yani. Ya bey amca? Ya bey amca gazeteye yazarsa? Temin ettim ne çıkar? Tır halli bir halliyiz. Hatta yazacağım yazıyı okuyacakların pek çoğu da aynı. Kimsenin kimseyi ayıplayacağı yok. Kaldı ki ne ayıbı? Hangi ayıp? Bilek saatime baktım, 11'e geliyordu. Onları, portakalları, mandalinaları, tombalalarıyla bırakıp çıktım. Sokaktan bir sarhoş gelirdi mırıldığıyla. Doktor civanım şarkısını mırıldanıyor. Caddeye çıktım. Aksaray'dan yukarıya rüzgar gibi gelip geçen dolmuşlar, otobüsler. Durakta atlıyorum bir dolmuşa, ver elini Taksim. Hava yağışlı değil ama hiç güven olmaz. Galatasaray'a doğru iniyorum. Cadde bir hayli tenha. Gündüzki eri paketlilerden hemen hemen iz yok. Bu da tabii gündüz satın aldıkları tencerelerde kaynadı. Tabaklara kotarıldı. Masaralara getirildi. Yeniyor şimdi. Ara sokakların alacakaranlıklarında caz fırtınaları. Sokağın karanlığında tangolar dökülüyor. Dalıyorum. Masalar dopdolu. Saçları itinayla yapılmış zarif kadınlar, zarif kahkahaları, kurt bakışlı bakışlarından şehvet dökülen adamlar, sansar titizliği içinde kurnaz garsonlar. Bunlardan biri sokuluyor. Boş yer mi aradınız? Yok, hayır. Arasınızda yok zaten. Günlerce önceden kapatıldı her yer. Çıkıyorum. Bir başkası, sonra daha bir başkası. Saat 12, yarım, 1, 2. Eğlenen yılbaşını ardımda bırakıp atlıyorum bir dolmuşa. Bir yılı daha eskittik. Yeni bir yılın daha ucundan kemirmeye yeni bir yılın daha ucundan kesilmeye başladık, kemirmeye başladık. Bir yılı daha eskittik. Yeni bir yılın daha ucundan kemirmeye başladık. Bu dünya böyle işte. Eskit, eskit, at. Günün birinde de eskitme gücün tükensin, sen eski. Nice yıllara. Hastane notları. Sol kolumla göğsümdeki acıyla uyandım. Saat gecenin ikisi. Şöyle bir yokladım kendimi. Bu acıya hiç de yabancı değilim. Baba Ali'nin çeşitli kitabevi ya da Beyoğlu filmciler piyasasının birbirini kesen, birbirine paralel sokaklarını hızlı geçerken de bu ağrılar yakalardı beni. Sol kolumun damarları çekilir, sıkıcı bir ağırlık bastırırdı göğsümü. Dururdum. Birkaç dakika geçiverirdi. Daha çok da merdivenler çıkar, merdivenler iner, yokuşlar tırmanırken. Ama hiç böyle gecenin saat ikisinde uyku halinde gelmemişti. Yürürken, koşarken, merdiven çıkar, yokuş tırmanırken bastırmasını anlıyordum da tam bir dinlenme sırasında gelişini anlayamamıştım. Demek artık işin şakası yoktu, doktordan kaçmamalıydım. Kaçarsam ne olurdu, ölür müydüm? Vız geliyordu ölüm ama birkaç yıl daha yaşamak, yarıda kalmış işlerimi tamamlamak daha iyi değil miydi? Bu ağrıların doktor deyimiyle angine de poitrine dedikleri şey olabileceğini kestiriyordum da yol yakınken doktora koşmayı zamansız buluyordum. Bir gün dost bir eczacıya bundan söz açtım. Dinledi. Galiba angine de poitrine bu bendeki deyince ne? Dedi, deli misin ya, o angine de poitrine olsa? Uzun uzun açıklamalarda bulunmuştu ama ya önemli dinlememiş ya da henüz ben de onu anlattıklarından olmadığını sanmıştım. Sanırım da ne? Yine de doktora gidemezdim o sıra. Kestiremiyordum ki doktor beni mutlaka hastaneye yatıracak. 3-4 hafta keseden yemek zorunda kalacağım. Keseden yemek. Nasıl? Ben bu keseden hazır yemek ki 50 yıllık yaşamımda hemen hemen hiç denemedim. Çocukluğu saymazsak 40 yıldır gün kazanıp gün yiyenler gibi yaşadım. Buna alıştım. İlla ki sabahın saat 4'ünde uyanıp kahvemi kendi elimle pişirip içtikten sonra yazı makinemin başına geçeceğim. Artık hikaye mi olur, roman mı, senaryo mu? En az 3-4 saat çalışacağım. Çalışmadım mı? O gün kendi kendimle barışık değilimdir. Çok kötü bir şey yapmışım, çalışanlara haksızlık etmişim, kaytarmışımdır. İçinde gezip dolaştığım o günü yaşamaya gönül rahatlığıyla yaşamaya hakkım yoktu. Onun için hastalığımın tedavisi yönünden de olsa yazı makinemden uzak haftalar geçirmek, bu haftaları sırt üstü yatarak geçirmek betime gidiyor, doktordan kaçıyordum. Kaçmamın bir başka nedeni de gün kazanıp gün yiyen takımından oluşumdu. Gün kazanıyor, gün yiyorduk. Geçimleriyle yükümlü olduğum insanlar vardı. Okuyor, topluma faydalı olabilmek için çabalıyorlardı. 3-4 hafta sırt üstü yatmakla onların mutlu çabaları içinde yapayalnız bırakacaktım. Önce ekmeğin geldiği kaidesine uyarak okullarını bırakıp hasta babalarından boşalan yeri doldurmaya koşacaklardı. Ama o geceki ağrıyla anlamıştım işin şakası olmadığını. Mesleğinin aşığı doktor beni inciden inceye tam 2 saat muayene etti. Bu arada babamın, anamın hangi hastalıklardan kaçar yaşlarında öldüklerini sordu. Demek işin şakası gerçekten yoktu. Demek hastalığım hayli ilerlemişti. Kim bilir, doktor belki de karaciğerimde, idrarımda, kanımda, İhtimal böbreklerimde bir takım başka hastalıklar da bulacaktı. Yani ölecek miydim? Ölürsem şüphesiz kıyamet kopmaz. Başsız ve sonsuz yaşayış. Eskiden olduğunca sürüp giderdi ama biraz erken olmaz mıydı ölümüm? Daha geçen yıl genç arkadaşlarımla kum kapıda Beyazıt'a uzanan yokuş koşarak çıkmaya savaşmamış mıydım? Daha geçen yıl genç arkadaşlarımla kum kapıdan Beyazıt'a uzanan yokuşu koşarak çıkmaya savaşmamış mıydım? Önceki yılda Keşanlı Ali Destancılarla edebiyatçılar futbol maçı yapmamış mıydım? Hatta penaltıdan bir de gol atmamış mıydım? Hayır, hayır. Ölüme vakit verdi daha. Doktor, sizde anjim de poitrin var, dedi. Enfarktüs başlangıcı da olabilir. Tam bir teşhis için mutlaka hastaneye yatmanız lazım. Ayakta durmayın lütfen, oturun. Enfarktüs. Şu anamla 65'inde tak diye gidiveren bir eski hapishane arkadaşımın ölümlerini sağlayan hastalık. İyi ama nasıl ölürüm? 1,5 ay sonra Ankara Sanat Tiyatrosu gelecek. 72. koğuşu oynayacaklar. Bu oyunun başarılı Asaf Çiğiltepe'si yok. Yazarı da mı ortadan silinecek? Sonra asıl önemlisi Eskici Dükkanı diye yeni bir oyun yazmıştım. Murtaza'yı oyunlaştırmıştım. Onları göremeden mi ölecektim? Haksızlık olmaz mıydı bu? Haksızlık mı? Kimde? Kime? Koskoca Namık Kemal 48'inde ölmüştü. Orhan Veli 36'sında. Said Faik 47'sinde. Onların da yapacakları işler vardı herhalde bu dünyada. Onların ölümü benden çok daha haksızca olmuştu. Sonra insanlık tarihinde kim bilir nicince haksız ölümler vardı. Biz gene yaşamış, iyi kötü bir şeyler yapmıştık. Ya yaşamadan ölenler? Ana kucağında gülüp söyler. Ağlarken, ağlarken çeken damlarının altında ölenler. Kızgın güneşin altında zehirli sıtmadan ölenler. Anasına babasına ya da yavrularına hasret ölüp kara topraklara gözleri açık gidenler. Hemen bu gece yatmanız lazım. Ölü vermek üzerine düşündüklerimden utandım. Eş, dost, ahbapısım, akrabadan uzak, kefensiz hatta mezarsız ölenlerden, dünyanın dört yanında kazanılması gerekli savaşlarda ölenlerden daha da çok. Da Vietnam'da ölenlerle nedenini bilmeden öldürmeye gidip başkalarının hesabına ölenlerden utandım. Peki doktor, yatayım ama yarın sabah yatsam olmaz. Hemen yatmanız lazım. Hemen yatamam, yatmamak zorundayım. Hemen yatmak zorundasınız, şakası yok işe. Buna rağmen ertesi sabah yatmam için razı ettim doktoru. Sağda solda alacaklarım, sağa sola borçlarım vardı. Yakınlarıma söyleyeceklerim olabilirdi. O gece sırt üstü uzandığım yerden oğluma çıkmış çıkacak kitaplarımın listesini yazdırdım. Borçlarımı, alacaklarımı not ettirdim. Hastaneye gitmek var, çıkmak olmayabilirdi. Said Faik de öyle. Marmara kliniğine girmiş, çıkamamıştı bir daha. Ertesi sabah gittim yattım. Yattım ama ne sol kolumda ne de göğsümde ağrı. Şu hani dişiniz bütün gece sizi çıldırtır da sabaha kadar gözünüzü yumamazsınız. Ertesi gün diş doktoruna koşar, hele diş doktorunun koltuğunda oturunca geçiverir ya. İşte bendeki ağrı da öyle. Namussuz hastaneden doktorlardan mı korktu nedir? Ara ki bulasın. Bana kalsa hiçbir şeyim yok. Yattığım yerden fırlayıp kalkabilir, sokaklara düşüp yazı makinemin başına geçebilirdim. Ama doktorlar, sakın kımıldama. Sağa sola dönerken acele etme. Çok konuşma. Konuşanı dinleme. Kafandan her türlü düşünceyi at. Tuvalete falan kalkma. Gerekince yatağında işi sürgüyle idare et. Bütün bunlar çok ağır hastalara yapılan önermeler değil miydi? Ben de iyiydim be yahu. Şaka mı yapıyorlardı sakın? Yatağında sürgüyle idare de ne oluyordu? Koca koğuşta hastaların önünde. En iyisi tuvalete çıkma zorunluluğunu aza indirmek. Bunun için de az yemek, çok az su içmek. Öte yandan eş dost seven arayanlar ziyaretçilerim arasında hiçbir gün, hiçbir yerde görüp tanışmadığım, adlarını bilmediğim yığınlı dost. Çiçekler, kolonyalar, yine çiçekler, çiçeklerle kolonyalar. Laf aramızda gelen kolonyalar da, gelen kolonyalarla küçük bir parfümeri dükkanı açabilirdim. Şaka bir yana kişi böylesine aranılıp yakın ilgi görmesi karşısında çok mu mutlu oluyor? Bundan sonra ben de hasta ziyaretlerine koşacağım ama gönül yeryüzünden hastalıkların kalkmasını diliyor. Ne hastalıklar olsun, ne hastalar, ne de ziyaretçiler. Kurtlar kuzulara çelik çomak oynasın, çember çevirsin, uçurtma uçursunlar. Günler çok Ama çok zor geçiyordu. Hele geceler. Sabahları günün erken saatinden itibaren gazete satıcısını dört gözle bekliyordum. En sağdan en sola kadar hemen hemen bütün gazeteleri satın alıyor, saatlerce dalıyordum. Makaleler, fıkralar, haberler, demeçler, yorumlar, hikayelerle romanlar, spor sayfaları, hatta bilmecelerini çözüyordum ama vakit yine de geçmiyor. Geçmiyordu. Çoğu günler öğleden sonra odamı ziyaretçiler şenlendiriyordu. Tabii benim için zorlukların en büyüğü de başlıyordu. Başlıyordu çünkü her ziyaretçi benden hastalığımın ne olduğunu, nasıl başladığını soruyor. Haklı olarak işin nedenini öğrenmek istiyordu. Bir, beş, on aynı şeyi boyuna tekrarlamanın bir tebliği bir yana doktorlar, hemşireler fazla konuşmamamı da istiyorlardı ısrarla. Aklımdan teyp geçiyordu. Hastalığımın nasıl başladığını teybe anlatsam, soranlara tek yoluyla cevap versem ayıp mı kaçardı acaba? Bunun dışında ziyaretçilerimden memnundum. Zaten beşer dakikadan çok kalanlar nadirdi. Yalnız birisi, ince uzun yüzlü, yanağının ortasına kadar uzanan kalın, dolgun favorileriyle film artistini hatırlatan heyecanlı bir gençti. Daha önceden tanımıyordum onu ama o beni hikaye ve romanlarımdaki en önemsiz tiplerime varıncaya kadar tanıyordu. Hoşuma gitmiyor değildi bu ilgisi. Düşünün, eleştirmenlerin çokluk hınzırlaştığı, bir takım kalıplara döküverdiklerini andıran eleştirmeleriyle sanatçıyı küplere bindirdikleri bir memlekette, dipnot, bir gencin sizi sizin kadar tanıdığı örneklerle belgelemesi ne demektir? Birinci dipnot. Gücenmesinler sözüm yalana. Film artistini hatırlatan bu genç, yalnız edebiyat değil, kalp hastalıkları, daha da çok anjin de poitrin ya da infarktüsten bir doktor kadar anladığını açıklayan doktorca terimler kullanıyordu. Sonunda İşin şakası yok üstad dedi. Bir yandan bir yana bile ağır ağır döneceksiniz. Hele konuşmak zinhar. İkinci dipnot. Caiz değil. İkinci dipnot. Vallahi böyle dedi. Bırakın konuşmayı. Uzun uzun konuşmaya kalkan gevezeleri dinlemek bile zararlı. Elimde olmayarak bilek saatime baktım ona sezdirmeden. Tam 45 dakika olmuştu geleli. Beni konuşturuyor. Daha çok da kendisi konuşuyordu. Konuşmasını noktalayınca da eklemeyi unutmuyordu. Ama konuşmayın. Konuşanları dinlemeyin. Kovun böylelerini. Sağlığınız bakımından çok gerekli bu. Başımı sallıyordum. Çaresiz haklısınız. Benim haklılığım önemli değil. Bütün mesele kendinizi mutlak bir sükûna terk etmek. Hatta kafanızdaki düşünceleri de def edecektiniz. Ama biliyorum. Buna pek imkan yoktur. Kafanızda şu anda bile kim bilir ne konular vardır. Karşılık vermemi, kafamdaki konuları açıklamamı istercesine bakıyor yüzüme. Dayanamıyor, sonunda soruyor. Vukuat var, hanımın çiftliğinden sonra hangisi gelecek? Ben de gıdıklanmıyor değilim hani. Bir başka insan adını alacağını sandığım bir cilt. Gavur dağlarından sınırı geçip giden Habib geri mi gelecek? Evet. Romanın ana temi toplumsal problemleri adam öldürmek, çiftlik yakmakla çözümlemeye çalışan bir insanın yanıldığını anlaması. Heyecanlanıyor. Güzel. Hem de çok güzel. Zaten böyle bir temi işlemek zorundasınız. Peki bu son cilt kara ve kanlı topraklarla bağlanacak mı? Bağlanacak. Aman kolunuzu kımıldatmayın. Eskici ve oğullarıyla Eskici ve oğullarıyla da. Murtaza ne olacak? Onu yeni baştan ele aldım. Kocaman bir roman haline getireceğim. Ben sizin yerinizde olsam Murtaza'yı tiyatro oyunu yapardım. Yaptım. Yerinden heyecanla kalkıp oturuyor. Yaptınız mı nasıl? Dedim ya çabucak gıdıklanıyorum ben de başlıyorum. Nasıl anlatmaya? Öylesine dolu düzgün gidiyorum ki hatırlatıyor. Aman heyecanlanmayın. El kol hareketlerini de bırakın. Hem coşturup konuşturuyor hem de öfkemden su içiyorum. Yeniden soruyor. 72. kovuş. Eylül'de geliyor değil mi? Evet. Hikayesiyle oyun arasında fark, büyük fark var. Hikayeyi tiyatro kurallarına göre değiştirdim. Yeni başka oyununuz var. İsmi Eskici Dükkanı. Başka? Yetmez mi şimdilik bu kadar? Çok doğru. Doktorlar sabah vizitesine gelip gitmişlerdi. Öğleden sonra saat 14'e kadar vaktim vardı. Başka ziyaretçiler ancak 14'ten sonra sökün ediyordu. Şöyle böyle o saate kadar oturacağı benziyordu. Oturduğu yerde esniyor, geriniyor, sonra yine başlıyordu. İlhan Selçuk Cumhuriyet'i neden yazmıyor? İzinli de. Çetin Altan'ı nasıl buluyorsunuz? Bomba. Yaşar Kemal'i kardeşiniz sanırdım ilk zamanlar. Yön ne zaman çıkacak yeniden? Bilmiyorum. İlhami Soysal'ın dövülme olayını uyuttular gitti. Değil mi? Biraz birden heyecanla soruyor. Aziz Nesin'in anttaki açıklamalarını ne dersiniz? Cesurca. Peki ya polisin eline bir gün yine düşerse? Düşebilir. Bu açıklamaların ücünü almaya kalkmazlar mı? Burama gelmişti artık. Orasını da Aziz Nesin kendi düşünmüştür elbette. Saat 14'e kadar durup durup sordu. 14'te birlikte başka ziyaretçiler toptan sükun etti de çaresiz kalktı. Şöyle böyle 3 saate yakın oturmuştu. Çıkarken durdu bir an. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibilerinden sıkıyı verdi. Aman üstad fazla konuşmaktan kaçının ve bilhassa fazla uzun konuşmaları dinlemeyin. 4 hafta içinde yığınla gazeteyle birkaç da roman okudum. Yukarıda belirttiğim gibi gazetelerin bilmecelerini çözmeye varıncaya kadar götürüyordum işi. Bu arada daha çok da milliyetçiliği kimselere vermeyen sağcı gazetelerin makale, fıkra varsa gazete ama bol bol yayınladıkları romanları dikkatle okuyordum. Ne roman ne de hikayeler 5 para etmezdi. Etmezdi çünkü ne dil ne de çağımızda artık her türlüsü denenmiş romanın ileri tekniği şöyle dursun. İşte roman dedirtebileceklerine olsun rastlayamadım. Baş makaleler şöyle böyle ama fıkralar eski bir deyimle hayyale sellala. Sağcı gazetelerin galiba bir tek ödevi vardı. Osmanlıca kırkayak tümcelerle solcu dedikleri basının akını kara, karasını ak demek. Fikir soldan geliyordu. Sağsa gelen fikri bırakıyor, beğenmediği fikrin sahiplerine bir deli derviş gazabıyla ver yansın ediyordu. Hadi diyelim ki sola özde tam bir kıtzıtlık içindeler de vatanın selameti adına tam tersi fikirleri savunmakta yurtseverlik görüyorlar. İyi ama kendi fikirlerini değil, saldırdıklarını hatta küfürlerini sanat edebiyat kurallarına uyarak ustaca yaptılar bari ya. Okuduğum romanlar arasında Paris Düşerken'i unutamayacağım. Roman tekniği bakımından yer yer su götürmesine karşın ele aldığı mesele tüyleri diken diken etmeye yeter de artardı. Gemi azıya almış düşman karşısındaki Fransa'nın o zamanki yöneticilerinin yurtlarını nasıl içten içe kemirdiklerini, düşmana bilerek bilmeyerek nasıl yardımcı olduklarını, İlya Ehrenburg bütün girdi çıktılarıyla o kadar güzel vermiş ki kitabı kapattıktan sonra her yurtseverin romanın tümü üzerinde uzun uzun düşünmemesi imkansız. Koskoca Fransız ordusu sanki genel ferce uğramış. Kanadında olsa kımıldatamıyor. Bu romanı kabil olsa da bütün gerçek yurtseverlerimiz dikkatli okusalar. Dünden beri düştüm yine İstanbul sokaklarına ağır aksak. Cebimde başta trinitrine çeşitli ilaçlar. Hiç acele etmeden sağa sola kollayarak yürüyorum. Sinirlenemem. Aslına bakarsanız daha birkaç ay evimde tam bir dinlenme halinde sırt üstü yatmam gerek. Hele hele yazı makinemin başına geçebilmem için aylara ihtiyacım var. Var ama nerede? Şu sırada ne piyango çarptı ne de Toto'dan yüzce bir şeyler kazandım. Sağlık kurallarına titizlikle uymak Mutluların harcı. Hele yatmanız uzunca sürsün de görün. Değil hatır, gönül, mukaveleleriniz bile işlemez hale geliverir. Onun için hastalıktan sonraki nekahatinizi kısa kesip yollara düşmek, kapılar çalmak, merdivenler inip merdivenler çıkmak zorundasınız. His var mı bu alemde nekahat gibi tatlı? Bilmem.